29. ayrım. İşte burada Nazi Almanya'sında 6 milyon Yahudinin yok edilmesinden sorumlu olan Adolf Eichmann'ın davasıyla ilgili ayrıntılı bir analiz yapmış Arendt. Onu analiz etmekle görevlendirilen yarım düzine kadar psikiyatristin adamın normal olduğu sonucuna vardıklarını söylüyor. Psikolojik profili ve karısına, çocuklarına, anasına, babasına karşı tavırları sorumlu bir adamdan bekleneceği gibiymiş. Arendt şöyle devam ediyor. Eichmann'la ilgili sorun bir sürü insanın aynen onun gibi olmasıydı. Yani bu adamlar ne sapıktı ne de sadist. Hepsi de korkunç ve ürkütücü derecede normaldi. Hala da öyleler. Yasal kurumlarımız ve yargıdaki ahlaksal standartlarımız açısından bu normallik diğer canavarlıkların toplamından çok daha fazla dehşet vericiydi. Artık işe odaklanabilirdi. Otopsi raporlarından anladığıma göre cinsel taciz olmamış. Doktor Morris, çözmem gereken bir sorun var ve bunu hemen yapmalıyım. Bir seri katille mi karşı karşıyayız, bilmek istiyorum. Öğle saatlerinde verilen bir partide bir adama ya da güpegündüz bir bankın üstünde bir kıza kimse tecavüz edemez. Sanki hiçbir şey söylenmemiş gibi Morris onu duymazdan geliyor ve devam ediyor. Bu da birçok seri cinayette görülen bir durumdur. Bazı seri katillerin insanca denebilecek nedenleri bile vardır. Ölüm döşeğindeki hastaları öldüren hemşireler, sokaktaki dilencileri öldüren insanlar, sığınma evlerindeki kimi insanların ya da sakatların durumuna acıyıp öbür dünyadaki yaşamlarında daha iyi olacaklarına inanan sosyal görevliler. Bu yakınlarda Kaliforniya'da aynen böyle bir vaka oldu. Toplumu düzene kavuşturmaya çalışanlar da var. Bu durumda kurbanlar fahişeler arasından seçiliyor. Doktor Morris, buraya geliş nedenim. Bu kez Morris sesini azıcık yükseltiyor ve ben seni çağırmadım. Sana yardım ediyorum. Gitmek istiyorsan lütfen git. Ama kalacaksan 2 dakikada bir lafımı kesme. Birini yakalamak istiyorsak onun düşünme biçimini anlamamız lazım. Yani bir seri katille karşı karşıya olduğumuza inanıyorsunuz. Daha bitirmedim. Savoy kendini tutuyor. Gerçekten de nedir acelesi? Basının düğümlenip kalması, onun da çözümü bulup karşılığına çıkması daha iyi değil mi? Lütfen devam edin. Savoy daha iyi görsün diye Morris ekranı çeviriyor. Büyük ekranda bir gravür var, muhtemelen 19. yüzyıldan. Seri katillerin en ünlüsü bu, Karın Deşen Jack. Londra'da 1888 yılının ikinci yarısında faaliyetteydi. Ve kamusal ya da kısmen kamusal alanlarda 5 ya da büyük olasılıkla 7 kadının ölümünden sorumluydu. Karınlarını deşip iç organlarını çıkarıyordu. Asla bulunamadı, efsaneleşti. Hatta bugün bile kimliğini ortaya çıkarmak için çalışan insanlar var. Ekrandaki görüntü değişiyor, yeni görüntü bir astroloji haritasını andırıyor. Bu da Zodiac katilinin imzası. Kaliforniya'da 10 ay içinde 5 çifti öldürdüğü biliniyor. Hepsi de arabalarını ücra köşelere çekmiş, sevişiyorlardı. Polise üstünde kel taçına benzeyen bu simgenin bulunduğu mektuplar yolladı. Kimse onu teşhis edemedi. Araştırmacılar, Karın Deşen Jack'in de Zodiac katilinin de bazı bölgelerde ahlakı ve namusu korumaya çalışan insanlar olduğuna inanıyorlar. Yani bir misyonları vardı diyebiliriz. Onlara Boston canavarı ya da Toulouse çocuk katili gibi korkunç adlar takan basın ne derse desin. Bu insanlar hafta sonları komşularıyla bir araya gelen, hayatlarını kazanmak için çok çalışan sıradan kişilerdi. Cinayet işledikleri için ellerine bol para da geçmedi. Sohbet Savoy'u ilgilendirmeye başlıyor. Yani film festivaline katılmak için kana gelmiş olan herhangi biri olabilir. Evet. Moda diktatörlüğüne son vermek ya da şiddeti kışkırtan filmlerinin yapımını durdurmak gibi tümüyle saçma görünen bir nedenle terör atmosferi yaratmaya karar vererek harekete geçmiştir. Basın ona tüyler ürpertici bir at takıp ipuçlarını kovalamaya başlayacak. Katille hiçbir ilgisi olmayan cinayetler de ona yüklenecek. Panik yayılacak ve ancak katil şans eseri, tekrar ediyorum, şans eseri ele geçene kadar durmayacak. Bu tür caniler genellikle kısa bir dönem için eyleme geçerler. Sonra tarihte iz bırakarak tümüyle ortadan yok olurlar. Tuttukları günlük ölümlerinden sonra ortaya çıkabilir. Hepsi o. Savoy saatine bakmayı bırakmış, telefonu çalıyor ama açmamaya karar veriyor. Konu zannettiğinden çok daha karmaşık. Yani benimle aynı fikirdesiniz. Evet diyor Scotland Yard uzmanı. Kimsenin sonunu getiremediği 5 vakayı çözüp efsaneleşen adam. Bir seri katille uğraştığımız kanısına nereden vardınız diye soruyor Savoy. Morris bilgisayarına gelen bir e-posta uyarısına bakıp gülümsüyor. Müfettiş nihayet söylediklerine biraz olsun saygı göstermeye başladı. Hiçbir neden olmaması yüzünden bu canilerin çoğunun imza dediğimiz bir özelliği vardır. Eşcinseller, fahişeler, dilenciler, sevişen çiftler gibi belirli tipte kurbanlar seçerler. Diğerlerine ise asimetrik katiller denir. Öldürme güdülerini denetleyemedikleri için öldürürler. Güdülerinin tatmin olduğu bir noktaya ulaştıklarında öldürmekten vazgeçerler. Ta ki öldürme arzusu yeniden dayanılmaz hale gelene kadar. Karşımızda bu tür bir katil olduğunu sanıyorum. Bu vakada gözden kaçırmamamız gereken birkaç nokta var. Suçlu işinde usta, her seferinde başka silah kullanmış. Çıplak elle, zehirle ve küçük bir hançerle öldürmüş. Cinsellik, alkol veya belirgin bir akıl hastalığı gibi alışıldık nedenlerle hareket etmiyor. İnsan anatomisini biliyor ve bu da şimdiye kadar elimize geçen tek imzası. Cinayetleri önceden planlamış olmalı. Çünkü kullandığı zehri bulmak kolay değil. Dolayısıyla onu bir misyonu olan ama bu misyonun ne olduğundan henüz haberi olmayan bir katil olarak sınıflandırabiliriz. Genç kızın katilinden anladığıma göre sambo denen bir Rus savaş sanatı tekniği kullanmış. Bu da elimizdeki tek ipucu. Daha da ileri giderek seçtiği kurbanla yakınlaşmasının, ona dostça davranmasının da imzasının bir parçası olduğunu söyleyebilirim. Ama kan kumsalındaki partinin ortasında işlenen cinayet buna uymuyor. Anlaşılan kurbanın iki yakın koruması varmış. Katilin patronlarına azıcık yanaştığını görselerdi mutlaka tepki verirlerdi. Üstelik kurban Interpol tarafından sürekli gözleniyordu. Rus, Savoy telefonuna sarılıp kan otellerinde acil bir arama yapılmasını istemeyi düşünüyor. Kırklarında bir adam, iyi giyimli, saçları biraz kırlaşmış ve Rus. İyi bir eski polis olan Morris, Savoy'un aklını okuyarak Rus savaş sanatı tekniği kullandı diye adamın Rus olması gerekmez diyor. Nasıl ki kürar kullandı diye Güney Amerika yerlisidir diyemezsek, bunu da söyleyemeyiz. Öyleyse ne yapacağız? Bir sonraki cinayetini bekleyeceğiz. 1850 Kül Kedisi. İnsanlar her şeyin olanaksız olduğuna inanan, kocalarına ve ana babalarına kulak verecekleri yerde, daha çok masallara inansalardı, tam o sırada onun hissettiklerini yaşayabilirlerdi. Yavaş yavaş ama pek kesin olarak o merdivenlere ve dünyanın en büyük podyumu olan kırmızı halıya doğru ilerleyen sayısız limuzinden birinde olmak. Yıldız zorunlu olarak giydiği smokinin içinde gülümseyerek yanında oturuyor. Heyecanlı olup olmadığını soruyor, elbette değil. Gerilim, asabiyet, endişe ve korku yoktur hayallerde. Her şey mükemmeldir, tıpkı filmlerdeki gibi. Başroldeki kadın acı çeker, mücadele eder ve sonunda istediği her şeye kavuşur. Eğer Hamit Hüseyin projeyi gerçekleştirmeye karar verir de, film istediği başarıyı kazanırsa bunun gibi anları daha çok yaşayacaksın. Eğer Hamit Hüseyin projeyi gerçekleştirmeye karar verirse mi, her şey imzalandı, bitmedi mi? Ama armağan odasından kıyafetimi almaya gittiğimde bir anlaşma imzaladım ben. Bak unut söylediklerimi. Şu özel anlarını berbat etmek istemiyorum. Yo, lütfen devam et. Bu aptal kızın aynen bunu söyleyeceğini tahmin eden Yıldız, karşısındakinin istediğini yaparken çok büyük zevk alıyor. Şimdiye kadar başlayıp ortalıkta kalan bir sürü proje gördüm. Oyunun kuralı böyle. Ama dedim ya, sen takma kafanı artık. Ama sözleşme? Sözleşmeler avukatların para kazanırken tartışacakları bir şeyler olsun diye yapılır. Lütfen unut dediklerimi, bu anın tadını çıkar. Bu an yaklaşıyor. Her ne kadar füme camlar sıradan ölümlüler ve seçkinleri birbirinden ayırıyordu olsa, trafiğin yavaş akması sayesinde insanlar arabaların içinde kim olduğunu görebiliyorlar. Yıldız el sallıyor. Cama vuran eller imza alabilmek ya da fotoğrafını çekebilmek için azıcık açmasını istiyorlar. Yıldız sanki ne dediklerini anlamamış ve onların dünyasını ışıklandırmak için bir gülücüğün yetecek kanısındaymış gibi el sallamayı sürdürüyor. Gerçek bir curcuna yaşanıyor dışarıda. Küçücük katlanır sandalyelerin üstüne oturmuş, sabahtan beri örgü ören kadınlar, sıkıntıdan patlıyor olsalar da sanki kırmızı halıya kendileri çıkacakmış gibi, giyinip süslenmiş orta yaşlı karılarına eşlik etmek zorunda kalan bira göbekli adamlar, ne olup bittiğini anlamasalar da ortada önemli bir şeyler döndüğünü sezebilen çocuklar, limuzin kafilesiyle aralarındaki çelik bariyerlerin arkasına istiflenmiş her yaştan, her renkten insanın her biri büyük efsanelerden, yalnızca birkaç metre uzakta olduğuna inanmak istiyor. Oysa aslında aralarında kilometrelerce uzaklık var. Çünkü yalnızca çelik bariyer ve araba camı değil, şans, fırsat ve yetenek de onları birbirinden uzaklaştırıyor. Yetenek mi? Evet, genç kadın yeteneğin de önemli olduğuna inanmak istiyor. Ama her şeyin kimilerini seçip alan, ötekileri ise yalnızca tapınacakları, alkışlayacakları, kahramanlarının şansı döndüğünde ise lanetler savuracakları geçit vermeyen bir dipsiz kuyuya atan tanrıların bu oyunda zarı nasıl attıklarına bağlı olduğunu biliyor. Yıldız onunla konuşuyormuş gibi yapıyor ama aslında hiçbir şey söylemiyor. Ne büyük bir aktör olduğunu kanıtlarcasına ona bakarak dudaklarını oynatıyor. İstediği için ya da keyif aldığından yapmıyor bunu. Sadece dışarıdaki hayranlarını hoş görünmek isterken durmadan gülümseme ya da öpücükler yollama zahmetine katlanamadığını fark ediyor Gabriel. Sonunda benim kibirli, alaycı, taş kalpli biri olduğumu sanıyorsun herhalde diyor. Bir gün gelir de elde etmek istediğin her şeyi almış olursan o zaman ne hissettiğimi anlarsın. Buradan çıkış yoktur. Başarı hem bir bağımlılık hem de tutsaklıktır ve günün sonunda yeni bir adam ya da kadınla yatağa girdiğinde kendi kendine sorarsın. Değer miydi? Neden istedim ben bütün bunları? Duraklıyor, devam et. Neden anlatıyorum bunları sana bilmem. Çünkü beni korumak istiyorsun. Çünkü iyi bir adamsın. Lütfen devam et. Gabriela, birçok konuda toy ve saf olabilir. Ama yine de bir erkekten istediği hemen her şeyi nasıl alacağını bilen bir kadın o. Bu vakada ise gurur düğmesine basması gerekiyor. Neden hep bunu istedim bilmiyorum. Yıldız tuzağa düştü ve dışarıdaki hayranları el sallamayı sürdürürken o daha kırılgan yanını açığa vuruyor. Yorucu bir iş gününden sonra otele döndüğümde genellikle duşun altında saatlerce kalır, vücuduma dökülen suyun sesini dinlerim. İçimde çarpışan birbirine zıt iki dürtü vardır. Biri Tanrı'ya şükretmemi söyler, öteki ise hala vakit varken bırakıp gitmemi. O anda kendimi dünyanın en nankör insanı gibi hissederim. Hayranlarım var ama onlara katlanamam. Dünyada herkesin gitmek istediği partilere çağrılırım. Ama oradayken tek istediğim şey bir an önce çıkıp gitmek, odama dönüp sessizce güzel bir kitap okuyabilmektir. İyi niyetli erkekler ve kadınlar bana ödüller verirler. Davetler düzenler ve beni mutlu etmek için her şeyi yaparlar. Oysa hissettiğim tek şey yorgunluk ve utançtır. Çünkü tüm bunları hak ettiğime inanmam. Başarıma layık olmadığımı düşünürüm. Anlıyor musun? Gabriela bir an için yanındaki adama üzülüyor. Yılda kaç partiye katılmak zorunda olduğunu, oralarda mutlaka birilerinin çıkıp imza ya da fotoğraf istediğini, o dinler gibi görünürken insanların bezdirici hikayeler anlattıklarını, kimilerinin de yeni bir proje satmaya çalıştıklarını ya da beni hatırladınız mı diye utanç verici sorular sorduklarını, birinin cep telefonunu çıkarıp oğluna, karısına ya da kız kardeşine birkaç kelime söylemesini istediğini hayal etmeye çalışıyor. Ve adam her zaman mutlu, neşeli, dikkatli, nazik, dört dörtlük bir profesyonel olmak zorunda. Anlıyor musun? Evet anlıyorum. Ama bir gün böyle sorunlarım olacağına aldırmıyorum. Gerçi daha oraya varmama çok var ama. 4 limuzin daha var. Sonra varmış olacaklar. Şoför hazırlanmalarını söylüyor. Yıldız arabanın tavanından küçük bir ayna indirip ona bakarak kravatını düzeltiyor. Gabriela da kendi aynasını indiriyor, saçını düzeltiyor. Henüz merdivenler ortada yok ama kırmızı halının ucunu görebiliyor. Dışarıdaki curcuna sihirli bir değnek değmiş gibi bitiverdi. Artık boyunlarına kimlik kartları takmış, birbirleriyle konuşan adamlar dolaşıyor ortalıkta. Arabalarda kimlerin olduğu umurlarında bile değil çünkü hep aynı sahneyi seyretmekten çoktan bıkmışlar. İki araba daha, sol tarafında birkaç basamak beliriyor. Smokinli ve kravatlı adamlar kapıları açıyorlar. Saldırgan görünüşlü metal bariyerler yerlerini bronz ve ahşap ayaklar arasına gerilmiş kadife şeritlere bırakıyor. Yıldız, lanet olsun diye bağırınca Gabriela yerinden sıçrıyor. Lanet olsun, şuraya bak, kim var orada, bak, arabasından iniyor. Gabriela sırtında yine bir Hamit Hüseyin elbisesiyle bir kadın süperstarın kırmızı halıya ayak basmakta olduğunu görüyor. Süperstar sırtını Kongre Sarayı'na dönüyor ve Gabriela kadının baktığı yöne bakınca sıra dışı bir görüntüyle karşılaşıyor. Durmadan çakan flaşlarla dolu yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir insan duvarı. Yıldız rahatlamış bir tavırla iyi diyor, bu tarafa bakmıyor. Artık nazik, çekici bir adam değil o. Varoluşçu endişelerini tümüyle unutmuş. Akredite fotoğrafçılar değil bunlar, önemsiz insanlar. Neden lanet olsun dedin? Yıldız sinirlendiğini saklayamıyor. Önlerinde yalnızca bir araba kalmış. Anlamıyor musun? Hangi gezegenden geldin sen yavrum? Biz kırmızı halıya ayak bastığımızda yarı yolda konuşlanmış bütün akredite fotoğrafçıların objektifleri ona çevrilmiş olacak. Şoföre dönüp yavaşla diyor. Şoför devam etmeleri ve trafiği tıkamamaları için işaret eden, boynunda kimlik asılı, sivil giyimli bir adamı gösteriyor. Yıldız derin bir nefes alıyor. Şanslı gününde değil besbelli. Yanındaki tıfıl kıza ne diye anlattı bütün bunları. Sürdürdüğü yaşamın yorgunu olduğu kesin de başka bir iş yaptığını hayal edemiyor. Acele etme diyor. Elimizden geldiğince oyalanalım, onunla aramıza biraz mesafe girsin. O dediği süperstar. Önlerindeki arabadan çıkan çift fazla ilgi uyandırmıyor. Oysa bu basamaklara kadar ulaştıklarına göre hayatta kim bilir hangi dağları, tepeleri aşmış önemli birileri olmalılar. Yanındaki biraz rahatlamış görünüyor. Gerginleşme sırası ne yapacağını bilemeyen Gabriela da şimdi. Elleri terliyor. Kağıtlarla dolu çantasını kavruyor, derin bir soluk alıyor ve dua ediyor. Yavaş yürü diyor Yıldız. Bana da çok yaklaşma. Limuzin merdivenlerin kıyısına yanaşıyor. İki kapı da dışarı açılıyor. Ansızın her yönden bağırışlar, çığlıklar geliyor. Ortalığı müthiş bir gürültü dolduruyor. Gabriela o ana kadar ses yalıtımlı bir arabada olduğunun farkında değilmiş. Yıldız sanki iki dakika önce sinir krizi geçirmemiş ve sanki arabada ona yaptığı iltifatlara karşın evrenin merkezi hala oymuş gibi gülümseyerek çıkıyor arabadan. Kendiyle, dünyasıyla, geçmişiyle çelişen bir adam bu. Artık geri dönüşü de yok üstelik. Neler düşünüyorum ben diye soruyor Gabriela kendi kendine. Dikkatimi bu ana merdivenlerden çıkmaya yoğunlaştırmalıyım şimdi. Her ikisi de önemsiz fotoğrafçılara el sallayarak bir süre orada duruyor. İnsanlar Yıldız'a kağıtlar uzatıyor, o da imzalıyor ve hayranlarına teşekkür ediyor. Gabriela adamın yanında mı dursun yoksa kırmızı halıya doğru ilerleyip Kongre Sarayı'nın kapısına mı gitsin bilemiyor. Neyse ki kağıt kalem uzatıp imzasını isteyen biri onu kurtarıyor.